Ayrım 15.
Yanıma bir uşak geldi. Osmanlı usulü bir temenna, iki Fransızca sözcük, tek bir soru sormaksızın. Buraya zaten herkes aynı nedenle geliyordu. Üstadı görmek, üstadı dinlemek, üstadı göz altında tutmak. Büyük salonda beklemem istendi. İçeri girer girmez bir kadın görüntüsü gözüme çarptı. İster istemez gözlerimi eğdim. Güleç bir yüzle tokalaşmak için yakınlaşmayacak kadar ülke adetlerini biliyordum. Konuşur gibi yapıp belli belirsiz şapkamla selam verdim. Oturduğu yere yakın boş bir koltuk gözüme çarptı. Oraya seyirttim. Gözlerim yerdeki halıya dikilmişken kadının iskarpinlerinden mavi etekliğine, oradan dizlerine, göğüslerine, boynuna, peçesine kadar yükseldi. Ama tuhaf şey, peçeyle karşılaşacak yerde açık bir yüz ve bana bakan gözlerle karşılaştım. Ve de bir gülümsemeyle. Bakışlarımı kaçırdım, halılarda gezdirdim, bir yer döşemesine takılı kaldılar. Sonra yavaş yavaş bir mantarın suda yükselişi gibi bakışlarım da ona doğru yükseldi. Başında ipek bir yaşmak vardı. Gerekirse yüzünü örtüyordu. Oysa yaşmak yabancının karşısında açık duruyor ve inmiyordu. Bu kez bakışları uzağa dalmıştı. Bana da profilini ve teninin duruluğunu izlemek kalmıştı. Tatlılığın bir adı olsaydı onun tenine konulurdu. Gizemin bir adı olsaydı kendine takılırdı. Yanaklarım terlemiş, ellerim buz gibi olmuştu. Şakaklarım mutluluktan zonkluyordu. Tanrım, doğunun bu ilk görüntüsü ne kadar güzeldi. Çöl ozanlarının övecekleri bir kadın. Yüzü güneş, saçları gölge, gözleri pınar, bedeni fidan, gülümsemesi serap. Onunla konuşmak mı? Burada mı? Seslerin olduğu gibi yankılandığı bu odada mı? Ayağa kalkmak, ona doğru yürümek, daha yakınına oturup gülümsemesine yakından bakmak ve peçesinin bir giyotin gibi indiğini görmek tehlikesini göze almak mı? Gözlerimiz rastlantıymış gibi yeniden karşılaştı, sonra gözlerini kaçırdı. Uşağın gelmesiyle bu kısa buluşmalar da son buldu. Birincisinde çay ve sigara tutmak için, ikincisinde de yerlere kadar eğilip Türkçe bir şeyler söylemek için gelmişti. Bunun üzerine kalktı, yüzünü örttü, adama meşin bir kese uzattı. Adam çıkış kapısına doğru koştu, kadın onu izledi. Tam çıkacağı sırada yavaşladı, adamın uzaklaşmasını bekledi, bana döndü ve benimkinden çok daha iyi bir Fransızcayla ''Bilinmez, bir gün yeniden karşılaşırız.'' dedi. Nezaket mi, vaat mi, konuşurken muzipçe gülümsüyordu. Bir kafa tutma ya da tatlı bir sitem izlenimi edindim. Koltuğumdan acemice kalkıp dengemi bulmak için salınıp dururken o karşımda hareketsiz durmuş, eğlenir bir tavır takılmıştı. Söyleyecek tek bir söz bile bulamıyordum. Birden yok oldu. Pencerenin yanında durmuş, ağaçların ve faytonların arasından onu seçmeye çalışırken bir ses beni düşüncelerimden ayırdı. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Konuşan Cemalettin'di. Sol elinde sönmüş bir puro tutuyordu. Sağ elini uzattı, içtenlikle elimi sıktı, yumuşak ama mertçe. Adım Benjamin Lesage. Henry Rochefort tarafından geliyorum. Rochefort'un mektubunu uzattım. Okumadan cebine soktu, kollarını açtı, beni kucaklayıp alnından öptü. Rochefort'un dostları benim dostlarımdır. Onlarla daima açık konuşurum. Omuzlarımdan tutup ahşap merdivenlere doğru sürükledi. Umarım dostum Henry iyidir. Sürgünden büyük bir zaferle döndüğünü duydum. Parislilerin adını bağıra bağıra önünden geçmeleri onu çok mutlu etmiş olmalı. Olanları Intransigeant'ta okudum. O gazeteyi düzenli gönderir. Böylece Paris'te olan biten hakkında bilgi sahibi olurum. Cemalettin özenle, düzgün bir Fransızca ile konuşuyordu. Bazen bir sözcük ararken ona fısıldayıveriyordum. Doğru bulmuşsam teşekkür ediyor, bulamamışsam belleğini yokluyordu. Paris'te karanlık bir odada yaşadım. Ama odam geniş bir dünyaya açılıyordu. Bu evden bin kat ufaktı ama içim böyle daralmıyordu. Halkımdan binlerce kilometre uzaktaydım ama onların iyiliği için burada ya da İran'da olduğumdan daha rahat çalışıyordum. Sesimi ta Cezayir'e kadar duyurabiliyordum. Bugünse sadece beni ziyaretleriyle onurlandırılan kişilere duyurabiliyorum. Kapım onlara her zaman açık tabii, özellikle Paris'ten gelirlerse. Ben Paris'te yaşamıyorum. Annem Fransız, adım Fransız adına benziyor ama ben Amerikalıyım. Maryland'da oturuyorum. Eğlenir gibiydi. 1882'de Hindistan'dan kovulduğum zaman Amerika'dan geçtim. Hatta inanır mısınız, az daha Amerikan uyruğuna geçecektim. Gülümsüyorsunuz. Dindaşlarımın çoğu şok geçirdi. Seyyid Cemalettin, İslam Rönesansı'nın havarisi, peygamber soyundan gelme, bir Hristiyan ülkesinin uyruğuna geçsin. Ama utandığım yok. Hatta dostum Wilfred Blunt'ın bunu anılarında belirtmesine izin verdim. Gerekçem basit. İslam toprakları üzerinde zulümden korunabileceğim tek bir köşe yok. İran'da geleneksel olarak dokunulmazlığı olan bir türbeye sığınmak istedim. Hükümdarın askerleri içeri girip beni yüzlerce ziyaretçi arasından alıp dışarı çıkardılar. Tek bir talihsiz istisna dışında kimsenin kılı kıpırdamadı. Kimse karşı çıkma cesaretini gösteremedi. Zalimden korunacak ne bir medrese, ne bir türbe, ne bir kulübe vardı. Titreyen bir elle masanın üzerinde duran tahtadan bir dünyayı okşamaya başladı. Türkiye bundan da kötü. Sultan ve Halife Abdülhamid'in resmi konuğu değil miyim? Tıpkı Şah gibi, o da kafirler ülkesinde yaşadığım için sitem dolu mektupları göndermedi mi? Keşke ona, güzelim ülkemizi hapishaneye dönüştürmeseydiniz, Avrupalara sığınmam gerekmezdi diye yanıt verseydim. Ama zaaf gösterdim, kandırıldım, İstanbul'a geldim. Sonuç ortada. Bu yarı deli, konukseverlik kurallarını bir yana iterek beni hapsetti. Ona en son şu haberi gönderdim. Sizin davetliniz değil miyim? Bırakın gideyim. Sizin mahpusunuzsam ayağıma pranga takıp beni zindana atın. Cevap bile vermedi. Amerikan, Fransız, Avusturya, Macaristan, hatta Rus ve İngiliz uyruğunda olsaydım, konsolosum sadrazamın kapısını vurmadan içeri dalar, yarım saat içinde beni serbest bıraktırırdı. Dediğim gibi bu yüzyılın Müslümanları olarak bizler birer yetimiz. Nefes nefese kalmıştı son bir çabayla. Söylediklerimin hepsini yazabilirsiniz dedi. Sadece Abdülhamid'e yarı deli dediğimi yazmayın. Bu kafesten uçup gitme fırsatını tümüyle yitirmek istemiyorum. Üstelik yazarsan da yalan olur çünkü adam tam deli. Üstüne üstlük tehlikeli bir cani, hastalıklı ve kendini müneccimin ellerine terk etmiş. Hiç kaygılanmayın. Bunların hiçbirini yazacak değilim. Ara vermesinden yararlanarak yanlış bir anlama olmaması için atıldım. İtiraf edeyim ki ben gazeteci değilim. Henry Rochefort dedemin kuzeni olur ve sizi görmemi o söyledi. Ancak gelişimin amacı İran ya da sizin hakkınızda yazı yazmak değil. Ona Hayyam'ın el yazmasına duyduğum ilgiyi, onu elime almak, sayfalarını çevirmek, derinliklerine inmek için içeriğini yakından incelemek istediğimi anlattım. Beni dikkatle dinledi ve sevincini gizleyemedi. Beni bir an tasalarımdan uzaklaştırdığınız için size minnettarım. Sözünü ettiğiniz konu beni her zaman heyecanlandırmıştır. Mr. Nicholas'ın rubaiyatı tanıtırken üç arkadaşın Nizamül Mülk, Hasan Sabah ve Ömer Hayyam'ın öyküleriyle ilgili yazdıklarını okudunuz mu? Onlar birbirinden farklı kişilerdi ama her biri İran ruhunun ölümsüz bir yanını temsil ediyorlardı. Ben bazen her üçü olduğumu sanırım. Tıpkı Nizami Mülk gibi bir büyük İslam devleti kurmayı düşünüyorum. İsterse çekilmez bir Türk sultanı tarafından yönetilsin. Tıpkı Hasan Sabah gibi tüm İslam ülkelerine bozgunculuk tohumları ekiyorum. Beni ölüme kadar izleyen müritler yaratıyorum. Durdu, düşündü, kendini toparlayıp gülümsedi. Hayyam gibi bir anın zevkini tadıyor, şarap, meyhane ve sevgili üzerine şiirler yazıyorum. Tıpkı onun gibi sahte dincilerden kaçınıyorum. Bazı dörtlüklerinde kendinden söz ederken Ömer'in beni anlattığını sandığım anlar oldu. Rengarenk dünyada bir adam gezer, ne zengin, ne fakir, ne mümin, ne zındık, hiçbir gerçeğe dal kavukluk etmez, hiçbir yasayı tanımaz. Bu alacalı dünyada kimdir bu adam, cesur ve üzgün? Bunu söylerken bir sigara yaktı, düşünceye daldı. Küçük bir ateş parçacığı sakalının üzerine düştü, alışkın bir hareketle silkeledi, sonra devam etti. Ta çocukluğumdan beri Hayyam'a hayranlık duyarım. Şair ama özellikle feylesof, özgür düşünür Hayyam'a. Avrupa ve Amerika'nın geç de olsa onu keşfetmesinden kıvanç duyuyorum. Hayyam'ın kendi eliyle yazdığı rubaiyat elime geçince ne kadar sevindiğimi tahmin edersiniz. Ne zaman elinize geçti? 14 yıl önce Hindistan'da sırf beni görmek için gelmiş olan genç bir acem getirdi onu bana. Kendini şöyle tanıtmıştı. Mirza Rıza, Kirmanlı, Tahran çarşısında eskici bir tacir hizmetkarınız. Gülümsemiş ve eski bir tacirden ne kastettiğini sormuştum. Öyküsünü bunun üzerine anlattı. Eski giysiler satan bir dükkanı varmış. Bir gün Şah'ın oğullarından biri ondan şallar, kürkler almış. Karşılığında 1100 tuman yani 1000 dolar verecekmiş. Ertesi günü Mirza Rıza parasını almak üzere Şah'ın oğluna gittiğinde dayak yemiş, hatta ölümle tehdit edilmiş. Onun üzerine gelip beni görmeye karar vermiş. O sıralarda Kalküta'da ders veriyordum. Mirza devamla dedi ki, keyfi yönetilen bir ülkede namusuyla para kazanmanın olanaksız olduğunu anladım. İran'da bir anayasa ve bir parlamento gereklidir diye yazan sen değil misin? Bugünden itibaren en sadık müridin olayım. İş yerimi kapattım, karımı terk ettim, sırf peşinden gelebileyim diye. Sen sadece emret. Bu adamı anımsarken Cemalettin acı çeker gibiydi. Heyecanlanmış ve zor durumda kalmıştım. Ben bir gezgin feylesoftum. Ne evim ne yurdum vardı. Yükümlü olmamak için evlenmemiştim. O adamın Mesih'iymişim. Kurtarıcıymışım ya da Mehdi'ymişim gibi beni adım adım izlemesini istemiyordum. Ona her şeyi, dükkanını, aileni, pis bir para işi için terk etmeye değer mi diye sordum. Yüzünü astı, buna cevap vermedi, dışarı çıktı. 6 ay sonra tekrar geldi. Cübbesinden üzeri taş işli altın bir kutu çıkarttı. Açıp bana verdi. Şu kitaba bak, kaç para eder dersin. Sayfaları çevirdim, okudukça heyecandan titriyordum. Hayyam'ın gerçek kitabı. Şu resimler, şu süslemeler paha biçilmez. 1100 tümandan çok mu eder diye sordu. Çok daha fazla dedim. Öyleyse senin olsun dedi. Sana Mirza'nın parasını geri almak için değil, onuruna yeniden sahip olmak için geldiğini hatırlatır. Cemalettin devamla. El yazması böylece benim oldu dedi. Bir daha da ayrılmadım. Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya, Rusya'ya, sonra da İran'a hep yanımda götürdüm. Şeyh Abdülazim'in türbesindeyken de yanımdaydı. Onu orada, o türbede kaybettim. Şimdi nerede olabileceğini biliyor musunuz? Size anlatmıştım. İtilip kakıldığım sırada tek bir adam Şah'ın askerlerine karşı çıkabilmişti. O da Mirza Rıza'ydı. Ayağa kalkmış, bağırmış, ağlamış, askerleri ve orada bulunanları alçaklıkla suçlamıştı. Onu tutuklayıp işkence ettiler. 4 yıl süreyle zindana attılar. Serbest kaldığında İstanbul'a beni görmeye geldi. O kadar kötüydü ki kentteki Fransız hastanesine kaldırdım. Geçen Kasım ayına kadar oradaydı. Onu daha fazla alıkoymak istedim, dönüşünde tekrar yakalanmasın diye. Ama kabul etmedi. Hayyam'ın el yazmasını geri almak istiyordu. Onu başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Bir saplantıdan diğerine geçen adamlar vardır. Sizce el yazması hala duruyor mu? Bunu bir tek Mirza Rıza söyleyebilir. Ben tutuklanırken onu elimden alan askeri bulacağına inanıyordu. Gidip onu bulmak, kitabı ondan satın almak istiyordu. Tanrı bilir hangi parayla. El yazmasını geri almak söz konusuysa para sorun değil. Heyecanla atılmışım. Cemalettin yüzüme baktı, kaşlarını çattı, üzerime eğildi. Bence siz, dedi, zavallı Mirza gibi bu el yazmasına takmışsınız. O halde tek bir yolu var, Tahran'a gitmek. O kitabı bulacağınızı garanti edemem ama görmesini bilirseniz Hayyam'ın başka izlerine de rastlayabilirsiniz. Vize alabilirsem yarın yola çıkarım. Bu sorun değil. Bakü'deki İran konsolosuna bir mektup veririm. Gerekeni yapar, hatta Enzeli'ye kadar gitmenizi sağlar. Yüzümde bir endişe fark etmiş olmalı ki güldü. Herhalde benim gibi birinin İran hükümetinin bir memuruna nasıl tavsiyede bulunabileceğini düşünüyorsunuz. Bilin ki her yerde müritlerim var, her kentte, hatta hükümdarın en yakın çevresinde bile. Bundan 4 yıl önce Londra'da bulunduğum sırada bir Ermeni arkadaşımla İran'a gizliden sokulan bir gazete yayınlıyordum. Şah telaşlanmış. Posta bakanını çağırtmış ve gazetenin dağıtımına mutlaka son vermesini emretmişti. Bakan, gümrükçülerden her türlü bozguncu yayını içeriye sokmamalarını ve derhal iade etmelerini istemişti. Cemalettin purosundan bir nefes çekti, sonra bir kahkaha attı. Şah'ın bilmediği, posta bakanının en sadık adamım olduğu idi. Ve gazetenin dağıtımı görevini üstlenmişti. Kırmızı fesli üç ziyaretçi geldiğinde Cemalettin hala gülüyordu. Ayağa kalkıp onlara selam verdi, yer gösterdi, birkaç kelime Arapça konuştu. Benim kim olduğumu anlattığını ve onlardan biraz izin istediğini tahmin ettim. Tekrar bana döndü. Tahran'a gitmeye kararlıysanız size birkaç mektup veririm. Yarın gelin, üstelik korkmayın, kimsenin aklına bir Amerikalıyı sınırda aramak gelmez. Ertesi gün üç koyu renkli zarf beni bekliyordu. Onları kapatmamıştı. Birincisi Bakü'deki konsolosa, ikincisi Mirza Rıza'ya yazılmıştı. Üçüncüsünü uzatırken şunları söyledi. Bu adamın dengesiz ve sapık olduğunu söyleyip sizi uyarmak istiyorum. Gereğinden fazla görüşmeyin onunla. Onu çok severim, çok içten ve sadıktır. Müritlerim arasında en temiz olanıdır ama her türlü deliliği yapabilir. İçini çekti. Beyaz entarisinin altındaki pantolonunun geniş cebine elini soktu. İşte 16. Benim tarafımdan ona verirsiniz. Hiçbir şeyi yoktur, belki de açtır ama dilenmeyecek kadar onurludur. Onu nasıl bulacağım? En ufak bir fikrim yok. Ne evi, ne ailesi, ne yeri, ne yurdu var. Bir yerden bir yere dolaşıp durur. İşte bu yüzden bu üçüncü mektubu bir başka gencin adına yazdım. Bu farklı biridir. Tahran'ın en zengin adamının oğludur. 20 yaşında olduğu halde bizi yakan ateş onu da yakıyor. Değişken huylu değildir. En devrimci düşünceleri karnı doymuş bir çocuğun gülümsemesiyle söyler. Onu doğulu olmamakla suçlarım bazen. Göreceksiniz Acem kılığı altında İngiliz soğukluğu, Fransız mantığı, Clemenceau'nunkinden çok karşıt ruhbancılık vardır. Adı Fazıl. Sizi Mirza Rıza'ya götürecek olan odur. Mirza'ya göz kulak olmasını ondan rica etmiştim. Delilik yapmasını engellediğini sanmıyorum ama nerede olduğunu bilir. Gitmek için ayağa kalktım. Hararetle uğurlarken elimi eline aldı. Rochefort mektubunda adınızın Benjamin Omar olduğunu yazmış. İran'da sadece Benjamin'i kullanınız. Ömer adından hiç söz etmeyin. Oysa Hayyam'ın adı. 16. yüzyılda Acemler Şii olduklarından beri bu isim yasaklandı. Başınıza iş açabilir. Doğu ile bütünleştiğinizi sanırken kendinizi kavgaların içinde buluverirsiniz. Yüzünde bir üzüntü, bir avuntu, bir aciz belirtisi oldu. Tavsiyesine teşekkür ettim. Çıkacağım sırada beni durdurdu. Son bir şey daha. Dün burada genç birine rastladınız. Onunla konuştunuz mu? Hayır, fırsat olmadı. O, Şah'ın torunu Prenses Şirin'dir. Eğer herhangi bir nedenle çok darda kalacak olursanız ona bir haber gönderip benim evimde karşılaştığınızı hatırlatın. Onun tek bir sözüyle pek çok kapı açılır. Trabzon'a kadar yelkenliyle gidiş. Karadeniz sakin, çokça sakin, hafif bir esinti, saatlerce aynı kıyı, aynı burun, aynı kayalık, aynı Anadolu ağaçlığı. Aslında sızlanmamam gerekirdi. Yapacağım işin ağırlığını düşündükçe. Hayyam'ı çeviren M. Nicholas'ın Acemce Fransızca konuşmalarını anımsamak gerekiyordu. Çünkü oradakilere kendi dilleriyle seslenmek istiyordum. İran'da, Türkiye'de olduğu gibi pek çok aydının, üst görevlinin ya da tüccarın Fransızca konuştuklarını biliyordum. Hatta bazıları İngilizce biliyordu. Ama saraylar ve elçilikler çemberi aşılmak istendiğinde, büyük kentlerin dışında dolaşmak istenildiğinde Acemce öğrenmek gerekiyordu. Bu zorluk beni hem kamçılıyor hem eğlendiriyordu. Kendi dilimle, hatta çoğu Latin kökenli dille ortaya çıkarttığım inceliklerden keyif alıyordum. Fransızcanın père, mère, frère, fille ve İngilizcenin father, mother, brother, daughter'ı Acemce peder, mader, birader, dohtardan geliyordu. Hint-Avrupa dilleri arasındaki akrabalık bundan daha iyi betimlenemez. İran Müslümanları Tanrı'ya Hoda derler. Hoda, İngilizce God ve Almanca Gott'a. Diğer Müslümanların dillerindeki Allah'tan daha yakındır. Bu örneğe karşın İran'da etkili olmuş dil Arapçaydı. Pek çok Acemce sözcüğün yerine Arapçasını kullanmak bir çeşit kültürel züppelikti. Aydınlar arasında çok kişi kendi dili yerine Arapça sözcükler, hatta koca koca cümleler kullanmayı yeğliyordu. Özellikle Cemalettin de buna düşkündü. Arapçaya girişmeye daha sonra niyetlendim. Şimdilik M. Nikolas'ın sözcükleriyle yetiniyordum ve bunlar bana Acemce öğretmekten başka yararlı ipuçları da veriyordu. Örneğin şöyle konuşmalar öğretiliyordu. İran'dan hangi mallar ihraç edilebilir? Kirman şalları, inci, yeşim, halı, Şiraz tütünü, manderan ipeği, sülük, yasemin sigara ağızlığı. Yolculuk yaparken beraberinde aşçı bulundurmak gerekir mi? Evet, İran'da aşçısı, yatağı, halısı ve uşakları olmadan yolculuk edilmez. İran'da hangi paralar geçiyor? Rus İmparatorluk kaimeleri, Hollanda dükaları, Fransız ve İngiliz parasına az rastlanır. Şimdiki kralın adı ne? Nasreddin Şah. Çok iyi bir kralmış. Evet, yabancılara karşı çok iyi ve çok cömerttir. İyi okumuştur, tarih, coğrafya, resim bilir. Fransızca konuşur, Arapça, Türkçe ve tabii Acemce bilir. Trabzon'a vardığımda İtalya oteline yerleştim. Her yemeği harman yerine çeviren sinekler bir yana, rahat bir oteldi. Ben de diğer yolcular gibi birkaç kuruşa sinekleri kovacak bir çocuk tuttum. Yalnız işin en zor yanı sinekleri kovacağı yerde onları dolmalarla kebapların içinde ezmeye kalkışmasından vazgeçirmekti. Bir süre sözümü dinliyor ama bir sineği gözüne kestirdi mi kendini tutamıyordu. Gelişimin 4. günü Marsilya İstanbul Trabzon hattını yapan gemide yer buldum. Karadeniz'deki Rus limanı Batum'a kadar gidiyordu. Oradan trene bindim. Hazar Denizi kıyılarındaki Bakü'ye kadar gittim. İran konsulusu beni o denli nazik karşıladı ki ona basit bir yolcu olarak görmek daha iyi değil miydi? Ama yine de içimi bir kuşku kapladı. Belki de mektubunda bende kalması doğru olmayacak bir mesaj vardı. Aniden, belki de ortak bir dostumuz var dedim. Zarfı çıkarttım. Konsolos dikkatle açtı. Masasından gümüş çerçeveli gözlüğünü aldı, okudu. Birden parmaklarının titrediğini gördüm. Ayağa kalktı, gidip kapıyı kilitledi, mektubu dudaklarına götürdü ve birkaç saniye öylece kala kaldı. Sonra bunu dönerek kazadan kurtulmuş bir kardeşe sarılır gibi sarıldı. Kendine gelir gelmez hizmetçilere seslendi, bavulumu evine taşımaları, en güzel odaya yerleştirmeleri ve akşama güzel bir yemek hazırlamalarını buyurdu. Beni böylece 2 gün evinde alıkoydu, işi gücü bırakmış, durmadan üstad hakkında sağlığı, keyfi ve özellikle İran'daki durum için ne dediği hakkında sorular sorup durdu. Ayrılma vakti geldiğinde Kafkas Merkür şirketine ait bir Rus gemisinde bir kamera tuttu. Sonra yanıma arabacısını katarak Kazvin'e kadar bana eşlik etmesini, hatta hizmetine gereksinim duyacağım süre yanımda kalmasını istedi.